Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. 21 Mart 2022, Pazartesi 19.30. Anlat Bana da bu defa size Kıbrıs'tan sesleniyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Ve bugünün ayrı bir özelliği var. Nevruz Bayramınız kutlu olsun diyoruz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aslında turizmcilerin çıkarmasını izliyoruz. Doğu Akdeniz'in incisi Kıbrıs'ta aslında etrafa baktığımızda binlerce savaş gemisinin gezindiği bir bölge. Yeni dünya düzeninde ticaret yol kavşağındaki önemli noktalardan biri. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir Covid'in, iki Rusya-Ukrayna geriliminin yaratacağı etkiler üzerinden turizmine, en büyük gelir kalemine yeni bir açılım, yeni bir vizyonla farklı bakmak istiyor. Bütün bu konuların detayına bakacağız. Ama TÜRSAP ile özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Ajantaları Birliği'nin birlikte yaptığı bu yolculuğun detaylarına bakmadan önce Türkiye'de de dünyada da gündem çok yoğun. Gelin sözü uzatmayalım. Siyaset gündemine kısaca göz atalım, sonra sohbete başlayalım.
Siyaset gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ato Kongrezyum'daki Metaverse Forumunda açıklamalarda bulundu. Asıl hedefimiz üretimi, kendi kültürümüzün, değerlerimizin üzerinde inşa etmektir diyen Erdoğan, kartel haline gelen sosyal medya platformları kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğinin somut ifadesi şeklinde konuştu. Dünya, dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor diyen Cumhurbaşkanı, önümüzdeki dönemi dijital bir seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum dedi. Montreux Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakta suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı dava başladı. İlk duruşmasının Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldığı davaya Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı müdahil olmak için dilekçe verdi. Kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer davada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İstinaf Mahkemesi'nin beraat kararlarını bozmasının ardından Gezi Parkı ana davasına bugün devam edildi. 17 sanıklı davada tek tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 22 Nisan'a ertelendi. Belçika'nın başkenti Brüksel bu hafta NATO, Avrupa Birliği ve G7 liderlerinin zirve toplantılarına ev sahipliği yapacak. Olağanüstü nitelikli zirve toplantısında Ukrayna krizindeki gelişmeler ele alınacak. NATO Savunma Bakanlarının son toplantısında ittifakın Avrupa'nın doğusundaki uzun vadeli konumlanması görüşülmüştü.
Siyaset gündemi.
Siyaset gündemi yoğun. Özellikle Brüksel'den gelecek açıklamalar, ABD Başkanı Biden ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşür mü, görüşmez mi? İşte tüm dikkatimiz Brüksel'de olacak bu hafta ama biz ekonomi sayılar ve rakamlar yığını değildir, hayatın kendisidir diye yayın yapıyoruz. Ve dünyanın enflasyonist bir süreçte ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Covid'in etkisi diyoruz ve özellikle Kıbrıs, Covid sürecinden nasıl etkilendi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2020'den bu yanaki turizm yolculuğuna bakmak istiyoruz. Biz Kıbrıs'a TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya ile geldik. TÜRSAP Yönetimi ve Turizm Ajantaları 2019'da aslında KİTSAP adını verdiğimiz Kıbrıs Türk Turizm'de Seyahat Ajantaları Birliği ile daha önce bir anlaşma yapmıştı. Fakat COVID nedeniyle bir ziyaret setini gerçekleştirememişti. Bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan ve Meclis Başkanı'nı ziyaretler etti. Bu ziyaretlerin yansımalarına ayrı bakacağız ama bizim konuğumuz Serhan Aktunç, KKTC Başbakan Yardımcısı, Çevre, Kültür, Turizm, Gençlik ve den sorumlu müsteşar. Öylesine uzun ki title, bunu Serhan Bey'e soracağız. Serhan Bey merhaba.
Merhaba, nasılsınız? İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Title o kadar uzun ki biraz açıklamanızı isteyeceğim. Turizm Bakanı aynı zamanda Başbakan Yardımcısı mı Kıbrıs'ta?
Evet, yeni işte hükümetimiz yeni kuruldu zaten. 23 Ocak'ta seçimler vardı. Seçimlerden sonra yeni kurulan hükümette Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Fikri Ataoğlu aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı görevinde üstlendi. Ve işte bundan dolayı da işte ismimiz Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı olarak yeni bir hal aldı. Eskiden Turizm ve Çevre Bakanlığı'ydık sadece. Daha sonra bu hükümette Gençlik ve Kültür Dairelerini de içerimize aldığımızdan dolayı, Turizm Bakanlığı'nın içerisine aldığımızdan dolayı bu şekilde bir ismimiz oldu. Biraz uzun, zor.
Çok uzun, çok zor. Ben o yüzden açıklayın dedim. Siz de müsteşarsınız değil mi efendim?
Evet, doğrudur. Ben de bu bakanlığın müsteşarıyım, doğrudur.
Ne kadar bir koltukta kaç karpuz taşıyorsunuz? 1 2 3 4 işiniz evet, bayağı doğru. Zor değil mi?
Evet, zor. Yani biz daha bu zorluğu bile bile bu göreve talip olduk. İnşallah alnımızın akıyla da en iyi şekilde ülkemize hizmet edeceğiz.
Şimdi isterseniz turizmden başlayalım değil mi? TÜRSAB'ın ziyareti, KİTSAP'la işbirliği, bugünkü protokoller ama COVID Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en büyük gelir kalemi olan turizmi vurdu değil mi?
Evet, hem de çok ağır bir şekilde vurdu. Çünkü şöyle söyleyeyim size, biraz rakamlarla bazı şeyleri anlatmaya çalışayım. Bizim ekonomimiz neredeyse tamamen turizme dayalı. Bizim cari açığımız var. Yani nedir bu cari açık? Bizim yurt dışına sattığımız mallar ve yurt dışından aldığımız mallar. Bizim cari açığımızın neredeyse %63'ünü kapayan bir turizm vardı 2019 yılında. Pandemiden önce de sizinle bahsediyorum. Yani bizim turizm gelirlerimiz 960 milyon dolara ulaşmıştı 2019 yılında. Yaklaşık 1 milyon 140 konaklama olmuştu bizim ülkemizde 2019 yılında yine. Yani bizim cari açığımız yurt dışından ithal ettiğimizde, yurt dışına ihraç ettiğimiz arasındaki farkın %63'ünü, ki çok büyük bir rakamdır, turizm karşılıyordu 2019'da. Bunun geriye kalan %30 civarında eğitim karşılıyordu. Ben eğitimi de bir turizmin içine koyuyorum esasında. Eğitim, turizm adı altında. Yani ülkemiz neredeyse tamamen turizme bağlı yaşayan bir ülkeydi. O yüzden 2020'nin Mart ayında işte COVID ülkemizde ilk görülmeye başlandığı andan itibaren çok büyük bir ekonomik sıkıntı içine girdi ülkemiz. Bu dönemde belki de 30 bin 40 bine yakın çalışan nüfus yurt dışına kaçtı. Ülkelerine döndü. Türkiye'ye döndüler. Türkiye'de çalışanlar vardı Kuzey Kıbrıs'ta. Kendi başka ülkelerine dönen birçok çalışan oldu. Bu sistem şeyi de çok etti bize. Ülkedeki tüketimi de bir şekilde azalttı. Ve diğer taraftan bu kişilerin işte bizde sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığı gibi işverenlerin ve çalışanların devlete bir şeyi var. Her ay ödedikleri bir para var. Bu paralar da azaldığından dolayı sosyal sigorta emeklileri de çok büyük sıkıntı yaşadı. Ülkede üretim durdu. Ben şey yaptım, işte müsteşarlığa geldiğimde bununla ilgili bir çalışma başlatmıştım. Şöyle anlatayım size ki turizmin önemini daha iyi anlamış olasınız. İşte ülkedeki yaklaşık 8 tane büyük otel ve 8 tane büyük restoranların 2019 yılında ve 2020 yılındaki hem iç piyasadan, yerli üretimden aldığı malların miktarını aldım. Aynı zamanda yurt dışından ithal olarak aldıkları ürünlerin miktarını aldım. Şöyle söyleyeyim size. Yaklaşık 7-8 tane büyük otelin yıllık olarak yurt dışından aldıkları işte gıdadır, işte bütün ürünlerdir. Bunlar ya 25 milyon ile 30 milyon TL civarındaydı. Yani büyük bir 5 yıldızlı otel diyelim. 2019 yılında gelen misafirlere ürünlerini, işte sattıkları ürünleri piyasadan yurt dışından geldiklerinde 25 ile 30 milyon civarı para ödüyorlardı. Bu para neydi? Bu para devlete kademe olarak yansıyordu. Bu para devlete vergi olarak yansıyordu ve devlet buradan para kazanıyordu. 2019 yılı içinde bu. 2020 yılında şu pandemi başladı. Bu 25-30 milyonlar 7-8 milyon TL'lere düştü. Yani devletin şeyini düşünün, siz kaybettiği parayı düşünün. Bu da bize ekonomik olarak 2020 yılında o kadar görünmese de, çünkü 2020 yılında işte hükümetler destek oldu, teşvik verdi, hibe verdi, bazı faizleri, bazı borçları öteledi, bazı krediler verdiğinden dolayı 2020'de özel sektör bunu çok hissetmedi esasında. Ama 2021 yılı esas çok daha büyük sıkıntı yaşadık biz özel sektörde. Çünkü bu alınan kredilerin veya işte pandemiden dolayı ötelenen borçlar 2021'de ödenmeye başlayınca gerçekten pandeminin, COVID'in acı yüzüyle, acı reçetesiyle çok daha fazla karşılaştık. Ve turizmin bizim ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu, ekonomik bağımsızlığımızın ve ayakta kalmamızın tek sektör olduğu ortaya çıkmış oldu bu sayılar, bu veriler ışığında.
Peki ben bir şey sorabilir miyim? Hemen araya giriyorum. Bu dönemde özellikle teşvikler, destekler verildi. Bütçede tabii ki kaynak yaratıldı. Türkiye'den destek alındı değil mi?
Tabii ki evet. Türkiye Cumhuriyeti bize zaten...
Ne kadar bir destekti Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen?
Yani şu anda tam miktar olarak aklımda değil ama 2 milyar civarı bir destek alındı bilindiğim kadarıyla. Bu destekler işte özel sektöre kullanıldı, hizmet sektörüne kullanıldı. Bu destekler sayesinde zaten ayakta kaldı bizim özel sektörümüz. Çünkü bizim yani tanınmamışlıktan dolayı, ambargolardan dolayı başka bir yerden kredi alabileceğimiz, borç alabileceğimiz bir biri yok. O yüzden her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti bu dönemde de bize en büyük desteği olan, en büyük bir tek destek olan ülke oldu. Onun sayesinde zaten bu özel sektörün 2020'de verilen kredilerle ayakta kalması sağlandı. Şimdi de biz işte 2022'ye geldik ve tekrardan canlanmaya başlayan bu dönemde turizmde bu kaybettiğimiz, zarar gördüğümüz sektörümüzü hemen tekrardan ayağa kaldırmak ve kendi hayatlarımız üzerinde durmaya çalışıyoruz.
Peki iyi güzel hoş da bu 2020-2021 iki zor yıl aslında insanlar ülkeyi terk etmiş. Yani doğru. Turizm sektöründe de açıkçası çalışan iş gücü gitmiş durumda. Nasıl telafi edeceksiniz bunu? Nasıl bir hazırlık yaptınız 2022 için?
Şöyle söyleyeyim. 2021 yani çalışan nüfusun ülkeden kaçtığı yıldı. Ama 2021'de yavaş yavaş canlanmalar başlamıştı. O yüzden 2021 yılı bir geçiş yılıydı daha esasında bizim için. Bu dönemde 2021 yılında hem özel sektörler, otellerimiz, işte acentelerimiz, kafeler, restoran, hizmet sektörü için konuşuyorum. Bu noktada 2022'nin tekrardan bir canlanma yılı olacağını bildiğinden dolayı bununla ilgili işte yurt dışından gerekirse personel getirme veya bizim iç piyasamızda, yerli istihdamda bunu canlandırma adına bazı girişimler içerisine girdik. Biz Turizm Bakanlığı olarak da yerli istihdamı desteklemek için bazı teşvikler veriyoruz. İşte iş yerlerine, otellere, restoranlara, yerli personel çalıştırdıklarında yatırımlarının bir kısmını karşılama konusunda destek veriyoruz. O yönde de yerli istihdamı çekmeye çalışıyoruz. Bunun yanında da yurt dışından gerek Türkiye'den veya gerek üçüncü ülkelerden personel getirme konusunda onların çalışmasında 2021'de yapıldığı oteller açısından ki 2022'de bu şeyi görüyorduk biz, yani bir canlanma olacağını. Ama şu anda hali hazırda da epey bir sıkıntı yaşıyoruz sezonda. Bununla ilgili de biz Turizm Bakanlığı olarak üniversitelerimizle ilgili mesela 14 Nisan'da Kuzey Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde bir kariyer günleri oluşturduk. Yine Girne'de yapacağız bunu, Girne Amerikan Üniversitesi ile. Burada sektör ile iş gücünü hem üniversiteden mezun gençlerimizi hem de bu sektörde çalışmak isteyen kişileri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu sektörde yerli istihdamı bizim bir şekilde desteklememiz gerekir. Bir şekilde ayaklandırmamız gerekir. Çünkü şöyle bir gerçek var. Bu ülkeye gelip bu ülkede çalışan kişiler bu ülke ekmek parası kazanmak için geliyorlar. Para biriktirmek için geliyorlar. Çalışıyorlar. Ay sonu maaşlarını aldıklarının ertesi günü maaşlarını yurt dışına ailelerine götürüyorlar. O yüzden bu noktada bizim işte otellerin, acentelerin, tur operatörlerinin, Turizm Bakanlığı'nın uğraşlarıyla gelen kazanılan, mesela dedim ya size 960 milyon turizm geliri vardı. Bu para çalışanlar sayesinde tekrar yurt dışına çıkıyor. Çünkü bu insanlar buraya 3. dünya ülkesi gelenler veya mesela Türkiye'den gelen, çalışmak için gelen kişiler ailelerine gönderiyorlar paralarını. Bu da bizim, bir havuz düşünün. O havuzu dolduruyoruz biz. Bu ülkeye para kazandırıyoruz. Ama havuzumuzun altı da delik. Tamamen kapayamayız bunu, bu kesin. Yani muhakkak bizim yurt dışından iş gücüne ihtiyacımız var ama ne kadar yerli istihdamı, yerel istihdamı artırırsak bu kazanılan para da ülke içinde kalacaktır. Bunun bilinciyle de Turizm Bakanlığı olarak da bunu geliştirmek ve yerli istihdamı desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz.
Desteklemek istiyorsunuz. Kıbrıs'a baktığımızda insanlar niye ülkelerini terk ederler? Sadece Covid nedeniyle mi, yoksa ülkenin gelecekle ilgili çok fazla umut duymadıkları için mi? Yani bunu nasıl yanıtlarsınız?
Ama şöyle söyleyeyim size. Burada Covid zamanında ülkeden gidenler ülkeden değildi. Nasıl diyeyim size? Yerli insanı değildi. Bu ülkeye çalışmak için gelen kişilerdi. Bu insanlar da Covid zamanı 2 ay, 3 ay sektörde büyük sıkıntıya girecekti. Bu sıkıntıya girdiğinden dolayı özel sektörde maalesef belli bir miktar personel çıkarmak zorunda kaldı. Bundan dolayı ülkeyden giden 20-30 bin kişilik bir nüfus oldu. Yani bu ülkenin yerel nüfusu değildi. Kuzey Kıbrıs ve herhangi bir mutsuzluk, bir sıkıntıdan dolayı değil, Covid'den dolayı ortaya çıkan ekonomik sıkıntılardan dolayı ülkeyi terk eden bir nüfus oldu. Bu da çalışan nüfustu. En büyük sıkıntıyı çeken turizm sektöründeki, hizmet sektöründeki maalesef insanlarımız terk etmişti ülkeyi. Çünkü oteller, acenteler, kafeler, restoranlar 2 ay, 3 ay, 6 ay çok büyük zorluklar çekildi Covid döneminde. Bu kişilerin karşılayamıyordu şeylerini, maaşlarını, yatırımlarını, desteklerini. Bundan dolayı oldu yani bu ülkede yerel halkın bir terk etmesi, gitmesi gibi bir şey söz konusu değil.
Peki, bu çok ayrı bir tartışma konusu. Onun için sizinle buna farklı bir bakış açısıyla baktığım için bu ayrı bir tartışma konusu, girmeyelim. Ama nereden çalışacak iş gücü arıyorsunuz? Hangi ülkelerden? Nepal'den mi? Mesela Antalya Nepallileri tartışıyordu. Siz şimdi hangi ülkelerden buraya çalışmak için insan getirmeye çalışıyorsunuz?
Söylediğim gibi bizim en büyük şeyimiz, uğraşımız bakanlık olarak yerel istihdam. İlk önce bizim toplumumuzla turisti bir araya getiren bir turizm sistemini kurmak istiyoruz biz. Toplum temelli turizm diyoruz biz buna. Yani alternatif turizm şekillerini biz çoğaltıp, işte gelen kişilerin sürekli sokakta olduğu, kafelerde, restoranlarda gezdiği valizlerini bırakıp, bütün sokakta kültürümüzü anladığı, gastronomimizi, yemeklerimizi tattığı, sürekli esnafla toplumun, halkın bir araya da olduğu bir turizm şekli biz yapmak istiyoruz. Eğer bunu başarırsak zaten, ki bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz, toplumla turist daha fazla bir araya gelecek. Toplum daha fazla turizmden para kazanacak. Daha fazla para kazandığı zaman da daha fazla sahiplenecek turizmi. Daha fazla sahiplenmesi de yerel istihdamı zaten otomatik olarak artıracak. Yani bizim en büyük amacımız şu anda yerel istihdam. Daha sonra yerel istihdam...
Şimdi araya gireceğim Sayın Müsteşar. Neden?
Buyurun.
Çünkü
neden?
KKTC deyince herkes koşa koşa geliyor. Çünkü burada baktığımızda bahis oyunları çok cazip geliyor insanlara. Gerçekten öyle mi? Burada...
Yani bunun algısı...
Kaç otelde bahis oyunu oynanıyor?
şöyle söyleyeyim, yani o benim Turizm Bakanlığı olarak benim ilgim, benim bilgi alanıma giren bir konu değil ama evet, kazino turizmi bir turizm çeşididir. Yani turizmi bir büyük şemsiye olarak düşünün siz. Bunun altında işte kazino olacak, her şey dahil sistemi olacak, işte kum, deniz, güneş olacak, işte eko-akro turizm olacak, gastronomi olacak, işte yürüyüş turizmi olacak. Bunları çoğaltmamız gerekir bizim. Ama maalesef Kuzey Kıbrıs'ta bir algı yerleşti. Sadece Kuzey Kıbrıs'ta kazino turizmi vardır. İşte burada sadece işte bahisler vardır. Yok öyle bir şey. Bizim kazino turizmimiz turizmin sadece bir parçasıdır. Bu ülkede yaklaşık 168 adet bizim otelimiz var. Bu otellerin içerisinde sadece 33 tanesinde kazino var. Geriye kalanlarda kazino yok. Yani bizim sadece bütün sistemimiz, bütün turizm aktivitelerimiz bunun üzerine kurulu değil. Biz bu algıyı değiştirmek istiyoruz zaten. Evet, bizim ülkemizde kazino var ama kazinonun dışında muhteşem bir gastronomimiz var bizim. Muhteşem yemeklerimiz var. Bunun dışında kültürümüz var bizim. Bunun dışında tarihi eserlerimiz var. 1571'den çok daha gerilere giden, İngilizlerden Osmanlı'nın bıraktığı, Venediklerin bıraktığı çok zengin bir kültürümüz, tarihimiz var bizim. Biz bunlarla öne çıkmak istiyoruz. Bugünkü konuşmamda da söyledim. Biz artık algı olarak sadece turizmin konuşulduğu, kazinonun da işte sizin bahsettiğiniz bunun içerisinde sadece bir bacak olarak düşünüldüğü ama çok geniş bir alternatif turizm çeşitliliğinin olduğu bir turizmdir bizim hedeflediğimiz. Bunun için de bütün çalışmalarımız, bütün amacımız bu yönde. Bugün siz de vardınız, bilmiyorum, Cumhurbaşkanlığına gidildi, Başbakanlığına gidildi, Meclis Başkanı'yla görüşüldü, bakanlarımızla görüşüldü. Hepsinin ortak söylediği biz bir turizm algımızı düzenleyip turizmde bir sadece bir sektöre bağlı, bir turizm çeşitliliğine bağlı değil, değişik alternatiflerin olduğu bir turizm şekli hayal ediyoruz. Bunu da ulaşmak için, buna başlamak için de elimizden geliyor bütün tanıtma, pazarlama, sosyal medya, işte dijital platform hepsini kullanma konusunda da çok niyetli ve ısrarcıyız. Zaten bunu da bugünkü işte TÜRSAP'la olan konuşmada da bahsettik. Onlar da bu konuda bizimle hemfikirler. O yüzden bunu fazla üstüne basmak gerekmez artık. Bunu sizlerle birlikte, Türkiye'yle birlikte, Türkiye'deki vatandaşlarımızın bizim yaptığımız son çalışmada 3-4 milyonu belki de Kıbrıs'a geldi. Herkes Kıbrıs'a gelmeli mantığıyla, herkesin Kıbrıs'ta bulacağı, kendine göre hayal ettiği, kendi istediği turizm şeklinin olduğu bir yapı oluşturmaktır bizim buradaki hedefimiz. Bunun doğrultusunda da biz gerekli çalışmaları yapıyoruz.
Şunu anlıyorum ki ciddi bir vizyon değişikliği var. Deniz, güneş, kum ve kazino değil, gastronomiyle, kültür turlarıyla, esnafıyla aslında bütünü yansıtan bir turizm konseptini getirmek istiyorsunuz, değil mi?
Doğrusu da bu değil mi zaten?
Doğru tabii. Yani sonuçta evet, Doğu Akdeniz'in incisi bir ada diyoruz. Ancak adaya gelmek öyle kolay değil ki. Bir kere Covid döneminde ada korkunç kurallar seti koymuştu. Turizminizi bu da olumsuz etkileyen bir faktör değil miydi?
Kesinlikle çok doğru, haklısınız bu konuda. Aşırı tedbirler aldık biz ama bir şekilde bilmiyorduk, neyle karşılaştığımızı bilmiyorduk. Gitgide bazı açılımlara gittik ama bu açılımlar yeterli miydi? Kesinlikle yeterli değildi. İşte buradaki şey şu, esas kilit nokta da bu. Eğer toplum yeterince turizmden pay sahibi alsa, turizm pastası daha geniş kesimlere yayılsaydı zaten biz bu açılımları daha hızlı yapmak zorunda kalacaktık. Çünkü toplum diyecekti ki açın kapıları, biz para kazanmak zorundayız. Ama o söylediğimiz işte alternatif turizm aktivitelerinin çok olmadığından dolayı ve turizm pastası belli kesimlerde daha fazla yoğunlaştığından dolayı toplum turizmi çok içselleştiremedi esasında. Bizim yapmaya çalıştığımız da bu. Budur bizim başarmamız gereken. Toplumla turistliğin daha fazla...
Ben bugün...
Buyurun.
Haklısınız ama ben mesela gelirken özellikle güvenli ol uygulaması Türkiye'den turist bekliyorsunuz. Bu sene Ağırlıklı olarak Türkiye hedefinizde bize gelin diyorsunuz ama güvende kal uygulaması ve sıkıntıları anlattım başbakanınıza. Sağlık Bakanı iyi gidiyor dedi. Hatta birisi dedi ki kalkmalı, kaldıralım o zaman dedi. Sağlık sisteminizin yetersizliği mi bu korkuyu yaşattı size?
Evet, maalesef doğrudur, haklısınız. Yani Kıbrıs Türk halkı biraz şeydir, fazla titizdir bazı konularda. O da şey olmadı, kendi güvenliğimiz, kendi sağlık sistemimize de pek güveni olmadıydı ilk başta. Daha sonra bir pandemi hastanesi yapıldı ama o yapılana kadar epey bir sıkıntı çektik gerçekten. Çünkü nüfusumuza baktığımızda yeterli işte şeyimiz yoktu, oksijenimiz yoktu, işte yoğun bakım odamızda sıkıntı vardı, entübe olacak kişilerle ilgili bazı yeterli aletlerimiz yoktu. O yüzden biraz temkinli olmaya gittik söylediğim gibi bu konuda. Ama şu anda bunun da işte pandemi hastanesi de açıldı ve insanlar artık bununla uzun süre yaşayacağını, yaşaması gerektiğini zaten anladılar. O yüzden o sorun da çözüldü diye düşünüyorum ben. Ama tekrarlamam gerekirse ve üstüne bastığım konu bu. İşte bizim siz de dediğiniz de bir vizyon değişikliği var. Evet, turizmde bir vizyon değişikliğimiz var. Biz artık toplumla turistin bir araya geldiği, toplumun turizm pastasından çok daha fazla pay elde ettiği bir turizm sistemini kuracağız. Bunu kurduğumuz zaman da sizin söylediğiniz gibi toplum içselleştirdiğinde turizmin veya turizmcinin başına bir sıkıntı gelirse, bir sorun gelirse zaten kendi gereken baskıyı hükümete, hükümetlere koyacak ve o zaman da sorun kendiliğinden çözülecektir diye düşünüyorum ben. Bu dönem gerçekten 2022 Sayın Bakanımızın da bizlerin de Sayın Başbakan'ın da bu vizyon doğrultusunda hareket ediyoruz. Bunun da en büyük örneklerinden biri mesela Girne ve Mausa'da iki tane yat projemiz var. Yani insanların burada gelip sadece otelde konakladığı değil, esnaftan sürekli bir araya da olduğu bir turizm şekli. İşte kruvazer turizmi bununla ilgili başka bir çalışma. Ben önümüzdeki günlerde Türkiye'de bunun işte Kuşadası'nda en büyük örneklerini gelip ziyaret edeceğim. Bunların nasıl yaptığı ile ilgili. Bu konuda da en büyük çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyeyim size.
Peki iyi güzel hoş da Kıbrıs'a gelmek o kadar kolay mı? Bilet fiyatlarına bakınca insan küçük dilini yutacak gibi oluyor. Yani sizin bir havayolu şirketiniz vardı. Ne yaptınız bu havayolu şirketi? Yok şimdi. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bu konuda?
Yani öz eleştiri yapmamız gerekir diye düşünüyorum ben. İyi yönetemedik. İyi yönetemediğimizden dolayı da bir sıkıntıya girdi. Kapatmak zorunda kaldık. Şu anda yaşanmış kötü tecrübelerden ve öz eleştiri yaparaktan yeni bir havayolu şirketiyle ilgili bir çalışmamız var. İşte Turizm Bakanlığı, işte Ulaştırma Bakanlığı, bununla ilgili çalışma var. Umarım 2023'ün ilk çeyreğinde bu havayolu şirketi bayrak taşıyıcı olarak da tekrardan havalarda olacak ve şu andaki fiyat dengesini de dengeleyici bir faktör durumuna gelecek. Yani iki tane havayolu şirketimiz var. Onlar çok önemliydi. Şu anda bizim en önemli ülkemizde turisti taşıyan, nüfusu taşıyan, onlarla birlikte bu uzun zamandır yürütüyoruz bu işi ama bu fiyatları dengeleyebilecek bir üçüncü havayolu şirketi de olduğunda ben daha aşağıya ineceğini düşünüyorum fiyatlarımızın. Aynı zamanda biz Turizm Bakanlığı olarak da bu şirketlere de turizm zamanı işte yüksek sezonda veya işte turizm alternatifleri doğrultusunda bazı destekler, bazı teşvikler vermeyi de düşünüyoruz. O da olduğu zaman herhalde daha rahat hem öğrenciler açısından hem turistler açısından hem de ülkeyi ziyaret etmek isteyen kim olursa olsun onlar açısından bir nefes alıcı bir yol alacağımızı düşünüyorum ben. Yani bunun çalışması yapılıyor. Farkındayız biz de çünkü sorunun ne olduğunu.
Biz de sizi izleyeceğiz çünkü Lefkoşa'ya şöyle bir baktım, bir kısa gezinti yaptım. Lefkoşa sanki ruhunu kaybetmiş gibi geldi bana. O ruhsuzluğu gidermek ve burayı yeniden hareketli turizm merkezi haline dönüştürmek gerekiyor ama her şeyden önemlisi algıyı değiştirmek önemli değil mi? Evet.
Kesinlikle. Zaten bütün çalışmamız o algıyı düzenlemek ile ilgili, algıyı yönetmekle ilgili. Bütün çalışmayı da onun doğrultusunda yapıyoruz. Lefkoşa ile ilgili de evet, ben bir Lefkoşalıyım. Doğma büyüme bir Lefkoşalıyım. Lefkoşa'nın marka değeri konusunda evet bir sıkıntı olmaya başladı. Bunun da çok farkında olan bir, hem esnafım ben, bu turizmin bir paydaşıyım ben. Bunu çok iyi anlıyorum. Şu anda da turizmin müsteşarı olduğumdan dolayı bunu iyi görüyorum. Önümüzdeki dönemde gerek festivallerle ilgili, gerek mesela Mayıs ayında gastronomi festivali yapacağız Lefkoşa'da. Daha sonra işte surlar için de bazı planlarımız, programlarımız var. Sizin de hissettiğiniz, benim de derinden hissettiğim bu Lefkoşa'nın marka değeri konusunda sıkıntıyı önümüzdeki dönemde düzelteceğiz. Yani o konuda da şeylerimiz var, çalışmalarımız var. Farkındayız yani sorunun.
Kaç milyon turist bekliyorsunuz? Size normalde 2 milyon turist mi geliyor?
Yani 2019'da yani ülkeye 2 milyon kişi gelmişti ama bunun sayısı yani turist olarak otelde konaklama 1 milyon 150 civarıydı. Yani 2022 yılında en azından bu sayıya yaklaşmaktır hedefimiz. 2023 yılı için çok daha yüksek hedeflerimiz var. Yani 3 milyonlar civarında, 4 milyonlar civarında. İnşallah bu savaşta yani ortadan en kısa zamanda bir barışla sonuçlanır ve artık gerçek anlamda insanlar da aç turizme, başka ülkeleri ziyaret etmeye. Kuzey Kıbrıs'a karşı da büyük bir şey olduğunu gözlemliyoruz. Duyduğumuz kadarıyla acentelerden, otellerden talep olduğunu hissediyoruz. O yüzden inşallah 2022 ve 23 bizim atağa kalkacağımız yıllar olacaktır.
Kolay gelsin diyorum size. Sizi takip ediyoruz. Sağ olun, kolay gelsin diyorum ve sözü fazla uzatmıyorum. Sağ olun, sözü fazla uzatmıyorum çünkü biz ekonomi sayılar ve rakamlar yığını değil, hayatın kendisi diyoruz. Hayatın kendisi diyoruz ama bugün Türkiye'nin ekonomi gündemine baktığımızda acaba sayılar, rakamlar bize ne gösteriyor? Gelin ekonomi gündemini izleyelim, sonra bir başka konukla sohbete devam edelim.
Ekonomi gündemi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyon sorununa ilişkin konuştu. Nebati, enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var. Hiç merak etmeyin, aşıyoruz, aşacağız. Kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı, canınızı sıkmayın, üzülmeyin. Bayrak yere inmeyecek, ezan susmayacak. Bütçe disiplininden asla taviz vermiyoruz ifadesini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yıl ortasında zam geleceğine ilişkin çıkan iddialara yanıt verdi. Bilgin, asgari ücret Aralık'ta belirlenir. Tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir, dedi. Bilgin, 3600 ek gösterge içinse seçimlerin beklenmeyeceğini ifade ederek teknik çalışmaların Mayıs'ta bitirilip kamuoyuna sunulacağını aktardı. CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği kanun teklifinde asgari ücretin enflasyon rakamlarına göre yılda iki kez belirlenmesini önerdi. Ağbaba, iktidar yetkilileri sürekli tarihi bir zamdan bahsediyor ama o zamdan eser kalmamış durumda. Bu konuda eğer samimilerse, asgari ücretin yılda bir kez belirleneceğine dair yasal hüküm var ve öncelikle bunun değiştirilmesi gerekir, dedi. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, otobüs biletlerine %20 zam geleceğini söyledi. Yıldırım, zam sonrasında piyasaları takip edeceklerini, kısa zamanda düzelme görülmediğini ifade etti. Akaryakıt fiyatlarının yanı sıra yol ve köprü ücretlerinin de maliyetlerini katladığını söyleyen Yıldırım, özellikle 3. köprü zorunluluğunun yolcuyu kaçırdığını ve otobüsçüyü perişan ettiğini belirtti. Ekonomi gündemi.
Türkiye'nin en büyük sorunu enflasyon, hayat pahalılığı, kurlardaki yükseliş, ikiz açık ve bütçe açığı korkusu. O yüzden siyasetçileri daha tutarlı, daha ayakları yere basan ve bu sorunlarla mücadele eden paketler açmaya davet etmek zorundayız. Çünkü aşağı yukarı eridi gitti. Böyle bir dönemde söylenecek çok söz var. Ama biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Ve Kuzey Kıbrıs'a ve sorunlarına ışık tutmaya çalışıyoruz. En büyük gelir kalemi turizm. 70 sektör turizme bağlı diyor Kıbrıs'ın Çiçeğiburnu'nda başbakanı diyeyim ve konuğumuz Orhan Tolun. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Ajantaları Birliği'nin başkanı, kısaca söyleyelim, KİTSAP. Orhan Bey?
İyi yayınlar dilerim. Orhan, ya. Evet, duyuyorum.
İyi misiniz Orhan Bey? İyi misiniz?
Duyuyorum. İyiyiz efendim, sağ olasınız. Teşekkür ederim. Bugün gayet birlikteydik.
Hava... Şimdi ben söyleyeyim size. Kıbrıs'ta hava soğuk. Niye böyle soğuk Kıbrıs bu sene?
Bu sene 46 yılda ilk kez meydana gelen bir olay. Ve iyi gidiyor, soğuk gidiyor. Kötü değil, yağmur yağıyor. Bu demektir ki zaten biz Kıbrıs dediğimiz zaman yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve az yağışlıdır. Doğu Akdeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve kışları ılık ve az yağışlı. Bu sene çok şükür biraz soğuk ve çok yağışlı geçiyor. Bu da bizi mutlu eden bir
yani olay. Dağlarda karı görüyorsunuz değil mi?
Evet, dağlarda kar gördük. Uzun bir süre gördük. Göletlerimiz doldu. Yeraltı su kaynaklarımız bir yerde iyice sularını toplamış oldu. Bu da bizim için çok iyi. Çünkü bizler su sıkıntısı çeken bir adayız. Nüfus bayağı yoğunlaşıyor. Su kaynakları tükeniyor. Türkiye'den gelen su bir yerde kullanıldığı zaman yeraltı su kaynakları kullanılmayacağı için bir yerde yeraltındaki rezervler dolmuş olacak. Pınarlarımız akmış olacak. Bu da bizim için iyi, mutluluk veren bir olay.
Yarın Dünya Su Günü. Türkiye'nin 112 milyar metreküp suyu var. Ama Türkiye sularının, yeraltı sularının patronu kim konusu Türkiye'de hala açıklığa kavuşmadı. Sizin meclisinizde de bugün fazla hareket vardı. Özellikle yerel yönetimlerle ilgili bir sıkıntı var galiba. Nedir konu? Onu evet. da sorup hemen turizme geçiş yapacağım.
Konu şu, adanın genel olarak yüz ölçümü 10 bin kilometre kare. Bu 10 bin kilometre karenin %36'sı kuzeyde, yani 3600 kilometre kare kuzeyde. Bu 3600 kilometre karelik alandaki belediye sayısı 28'di. Şu an bu belediye sayısını 13'e indirme veya 12'ye indirme çabaları var. Bunun tabii ki belediyeleri azaltma çözüm olarak görülmemesi lazımdır. Önemli olan bunları azaltırken verimliliklerini nasıl artıracağız, bunun düşünülmesi lazım. Yani burada işte 28 başkan 13 başkana inecek de 15 başkanın maaşıyla bu iş olacak değildir. Önemli olan burada verimliliğin artırılabilmesidir. Çünkü belediyelerimizin önemli bir kısmı iflasın eşiğinde. Şimdi küçük belediyelerin bir kısmı zarar etmiyor. Ve şimdi ne olacak? Büyük belediyelerle küçük belediyeler birleştirilmiş olacak. Küçük ve kâr eden belediyeler, zarar etmeyen belediyeler buradan şikayetçi. Diyorlar ki bizi birleştireceksiniz ama biz zaten zarar etmiyoruz ki. Biz bizi büyük belediyeye bağlamak suretiyle iflası daha da büyüteceksiniz. Bir bu var. Bir de bu belediyeden hizmet alan halk o belediyeden memnunken o belediye birleştiği zaman, bütçesi de birleştiği zaman o belediyeden artık hizmet alamayacakları için onlar da daha kötü olacaklar. Bir de belediye başkanları kendileri de zaten bunu istemiyorlar. Çünkü 28 kişi seçilirken şimdi 13'e düşecek. Küçük belediyelerin seçim kazanması mümkün değil. Belediye başkanlarının seçim kazanması mümkün değil. Bu nedenle bugün meclis önünde ciddi bir gösterileri vardı. Bu tam da bizim zaten gelen TÜRSAP heyetinin meclis ziyareti sırasına geldiği için meclis başkanımız, başbakanımız bizi mecliste kabul edecek olan yine Turizm ve Ulaştırma Bakanımızla bunlar toplantımızı öğleden sonraya aldılar ki bir yerde gösteriler de bitmiş oldu ve sakin bir şekilde biz de toplantılarımızı yapmış olduk.
Bu seneden umutlu musunuz Orhan Bey? Bu sene Kıbrıs'a turist gelir mi?
Şimdi turizmcinin umutları tükenmez. Adanın bir kere siz de söylediniz. Adanın başka çıkar yolu yok. 1 milyar 700 milyon ithalatı olan, 1 milyar 700 milyon dolar ithalatı olan bir ülkeyiz. İhracatımız 100 milyon. Yani 17'de 18'de biri. Bunun dış ticaret açığını kapatan turizm 960 milyon dolar. 2019 yılı rakamlarıyla konuşuyorum. Bunu eğitim sektörü devam ediyor. 100 bine yakın öğrenci var üniversitelerimizde. Onu aşkın büyük üniversitemiz var. Bunlarda 100 bine yakın öğrenci var. Bunların bıraktıkları para da yaklaşık 500-600 milyon dolar civarında. Daha sonra da bunu inşaat sektörü takip ediyor. Onların da bir 300 milyon dolar da onların. Yani turizm, eğitim ve inşaat dış ticaret açığımızı kapatan en önemli sektörler. Ama bunların başında gelen turizm. 2000 pandemiden bu pandemiyi, bu vermiş olduğum rakamlar 2019'un rakamları. 2020'ye girdiğimizde pandemi içerisinde sağlığımıza dikkat edebildik, koruduk. Ama bu krizden bir fırsat yaratamadık. 2021 yılında aynı şekilde. Yani yüzde 2019'un yüzde 15'ini ancak getirebildik 2021 yılı içerisinde. Şimdi 2022 yılı içerisinde biz yine bu fırsatı değerlendirebilecek miyiz veya bunu Türkiye veya Rum kesimi gibi 2019'un %70'lerine çıkarabilecek miyiz diye sorarsanız bu biraz zor. Yani bizim bu yıl gerçekleştireceğimiz en iyimser görüşle 2019'un %25-30'unu gerçekleştireceğiz. Ama tabii bu bizim umutlarımızı kesmiyor. Biz inanıyoruz ki bu yıl olmasa da gelecek yıl, bir daha sonraki yıl turizm bu ülkenin yine en önemli sektörü olacaktır. Bunun başka yolu yoktur.
Peki TÜRSAP'la yaptığınız işbirliği ne yapıyorsunuz TÜRSAP'la? Kıtsap ne yapıyor? Nasıl bir işbirliği yapıyor?
Şöyle, bizim en fazla turistimizin geldiği ülke Türkiye. Yani az önce söylemiş olduğumuz 1 milyon 200 bine yakın konaklamalı turistimiz var. Bunun 2/3'ünü yani 800 bini Türkiye üzerinden geliyor. Bu 800 bin konaklamalı turistin 700 bine yakınını TÜRSAP üyeleri bize gönderiyor. Türkiye'den gönderiyor. Yine aynı şekilde ambargolar altında olmamız nedeniyle başka ülkelerden gelen turistleri de bize bir yerde Türkiye üzerinden aracılık yapan Türk acenteler, tur operatörleri aracılığıyla geliyor. Yani bize gelen turistin kısacası 2/3'ü Türkiye'li acentelerimiz, TÜRSAP üyesi acentelerimiz tarafından bize gönderiliyor. Bu nedenle bizim TÜRSAP üyesi acentelerle işbirliğimiz çoktan beridir var. Ve bu devam edecektir de. Aynı şekilde bizden en çok ziyaret edilen ülke Türkiye. Yani bizim buradan da gönderdiğimiz Türkiye. Peki Avrupa'ya gönderdiğimiz turistler yine onlarla Türkiye'deki paket turları, Avrupa'nın paket turlarını almak suretiyle gidiyorlar. Yani bizim kısacası kaderimiz TÜRSAP üyesi acentelerle birlikte olan ve kader birliğimiz olan bir birlik. Bu birlikte
bir... Anlıyorum. Yani bir can bağı, bir can bağı bu. İki birlik birbiriyle işbirliği halinde. Sanıyorum öksürüyorsunuz. Sizi fazla tutmayalım, yormayalım. Sağ olun diyelim. Görüşeceğiz sizinle yine, sizi dinleyeceğiz. Önemli ama derin bir nefes alalım ve sosyal medyada bugün acaba neler konuşulmuş? kısaca göz atalım.
Sosyal medya gündemi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Nebati'nin Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu'nda "bu ülkede genç olmak o kadar tatlı ki" ifadesini kullanması ve ardından da Şanlıurfa'da Türkiye ekonomi modeliyle ilgili yaptığı değerlendirmeler iktisatçıların dikkatini çekti. Uğur Gürses: "Meddallığa devam. Türkiye ekonomi modeli bir gerçekliktir ve dünya şu anda bu modeli izlemeye almış durumda." "Evet, izlemeye aldılar. FED üzerine düşeni yapmazsa Türkiye gibi olur" diyorlar. Şenol Babuşçu: "Bakan Nebati, Türkiye ekonomisini kurtardık" dedi. "Kurtarıldığına göre daha önce batmış olması lazım. Kim batırdı acaba? Berat Albayrak'ı kastediyor olmasın?" Murat Muratoğlu: "Hazine ve Maliye Bakanı Nebati son kozlarını oynuyor. Bayrak yere inmeyecek, ezan susmayacak." Profesör Doktor Veysel Ulusoy: "Para dilenmenin adını yatırımcı çekme koyduk."
Sosyal medya gündemi.
Sosyal medyada en çok konuşulan kişi Hazine ve Maliye'den sorumlu Bakan Nurettin Nebati. "Gerçekten genç olmak öyle tatlı ki" ya da "gözlerim ışıl ışıl". Belki de bakan espri yapıyor, bilemiyorum ne yaptığını. Bir gün kendisine sormak isterim ama "genç olmak, girişimci olmak öyle tatlı ki". Tatlı mı gerçekten? Gürkan Özcan'a soracağız. Kendisi turizmci aslında. Kendisi de genç. Gürkan Bey.
Merhaba, iyi akşamlar.
Nasılsın? İyi akşamlar, nasılsınız Gürkan Bey?
İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
Ben de iyiyim. Bakan Nebati diyor ki genç olmak, girişimci olmak öyle tatlı ki. Tatlı mı? Kaç yaşındasınız siz?
52 yaşındayım ben.
O çok genç ama girişimcisiniz hala. Kaç yıllık turizmcisiniz?
28 yıldır bu mesleği icra ediyorum.
Yani tatlı mı bu mesleği yapmak, turizmci olmak?
Turizmci olmak dünyanın en güzel şeyi. Herhalde bir daha dünyaya gelsem tekrar turizmci olmayı tercih ederdim. Her ne kadar zaman zaman çok kötü seneler geçiriyor olsak dahi bu sektörde tekrar tercihim olur da emin olabilirsiniz.
Yani Bakan Nebati o zaman genç olmak, girişimci olmak o kadar tatlı ki derken boşuna söylemiyor. Siz de öyle yani, turizmci olmak da çok tatlı diyorsunuz.
Yani Bakan Nebati'nin hangi anlamda onu söylediğini bilemiyorum ama ben
biraz espri yapıyorum.
Biliyorum, farkındayım. Turizmci olmanın gerçekten çok renkli yönleri, çok tatlı yönleri var. Evet. Ama dediğim
var
gibi,
ama çok acı yönleri de var. Siz bana 2000'den bu yana mı diyeyim, 2010'dan bu yana mı turizm sektörünün peş peşe yaşadığı riskleri sıralayabilir misiniz? Ben merak ettim şimdi. Sürekli sıkıntı var sizin sektörde.
İstiyorsanız 94'ten beri sıralarım.
Sıralayın. Sıralayın da şu tatlı mesleği bir öğrenelim.
Tabii. Kapalı Çarşı bomba patlaması. Ayasofya önünde bomba patlaması. Daha sonra Apo'nun yakalanması. Daha sonra aynı zamanda o yıl deprem yaşanması Gölcük tarafında. İstanbul'un da bundan çok etkilenmesi. Daha sonra 2001 krizi. Daha sonra İkiz Kuleleri'nin bombalanması. Daha doğrusu İkiz Kuleleri intihar saldırısı yapılması,
evet,
uçaklarla.
Evet.
Ondan sonra gezi olayları. Ondan sonra Rus uçağının düşürülmesi. Ondan sonra bombalı saldırılar yine Sultanahmet'te. Çok canlı olarak da tanık oldum zaten. Benim de grubum vardı bir 20 dakika önce. Ofisim de Sultanahmet'te benim. Daha sonra pandemi ve şu anda
Ray Brunson olayı. Pandemi ben tamamlayayım.
Evet,
ve şu an dış politikada Rusya-Ukrayna gerilimi. Dönün, evet, Türkiye'ye. Türkiye'de ne oluyor? Ekonomik olarak.
ekonomik olarak büyük bir krizin içerisine doğru gidiyor olmamız.
Peki bunun neresi tatlı? Yine turizmle uğraşırım diyorsunuz ama nasıl risk yönetiyorsunuz? Bu kadar riskli bir sektörde çalışmak sizde ne gibi farklılık yaratıyor?
Şimdi hep kötü yanlarını tabii ki konuşuyoruz ama turizmin ne kadar renkli bir sektör olduğunu unutmamak lazım. Düşünsenize her an farklı kişilerle tanışabiliyorsunuz. Onun dışında kazandığınız zaman da bazen gerçekten iyi rakamlar kazanabiliyorsunuz. Ben turizmi şeye benzetiyorum, borsa endeksine benzetiyorum. Çok kırılgan bir yapıya sahip. Dolayısıyla acısıyla tatlısıyla gerçekten güzel günlerimiz de oluyor. Ama hayat da böyle değil mi zaten? Ya acılı günlerimiz de oluyor. Tatlı günlerimiz de, mutluluk ve kahkaha dolu günlerimiz de oluyor. Ama yaşamaktan asla geri kalmıyoruz. Ve o mutluluğu yaşayabilmek adına gerekli mücadeleleri veriyoruz. Turizm de böyle.
Peki, bizde turizmde biz hemen küçülüyoruz, hemen büyüyoruz. Başlıyoruz büyük büyük rakamları telaffuz etmeye. Yani iyi bir turizmci nasıl bir öngörüye sahip olmalı? Analizler yaparken, verileri kamuoyuna aktarırken nelere dikkat etmeli?
Şimdi en önemli şey gerçekçi olmak. Yani bunu daha önceki konuşmalarımızda da zaman zaman belli platformlarda ben bunu dile getirdim. Bize maalesef sayılarda, daha doğrusu ülkeye gelen turist sayısı üzerinden genelde gidilmeye çalışılıyor ama aslında ülkeye giren turist sayısından ziyade ülkeye bıraktıkları meblağ önemli benim gözümde. Yani 100 milyon turist getirip 50 milyon dolar veya 50 milyar dolar para bırakmasındansa ben 50 milyon turist getirip 100 milyar dolar bırakmasını tercih ederim açıkçası. Yani bu ülkeye gelen... Buyurun.
Hayır sizi dinliyorum, buyurun.
Bunları göz önüne alması lazım. Öngörülerinin güçlü olması lazım. Ben bu sene, daha doğrusu 2021'in sonuna doğru İzmir Fuarı'nda TÜRSAP TV ile ilgili olarak bir röportaj yaptığım zaman 2022'nin çok iyi geçeceği yönünde bir izlenim vardı. Ve ben mesleğim icabı ofisimin de Sultanahmet'te olmasından kaynaklı olarak otelcilerle de çok iç içeyim ve herkes pembe rüyalar görmeye başlamışlardı. Yani çok iyi bir şey. Gelen rezervasyonlar da o yöndeydi. Ama TÜRSAP TV'de yapmış olduğum röportajda da dile getirdim ben. İnsanların ayaklarını sağlam basmaları gerektiğini, evet 2022'nin gerçekten iyiymiş gibi göründüğünü, fakat bu görüntüye çok fazla aldanmamaları gerektiğini, geçmişte bunun örneklerini yaşadığımızı ve çok iyi olacağını öngördüğümüz yılların gerçekten çok kötü bir şeyler çıkarak çok kötü geçirdiğimiz örneğini de verdim. Nitekim hiç hesapta olmayan, yani bizlerce hesapta olmayan bir Rusya-Ukrayna savaşı şu anda gündeme geldi.
Krizi, Rusya-Ukrayna krizi. Henüz evet. Boyutlarıyla ilgili elimizde bir veri yok. Dolayısıyla gelişmeleri izliyoruz. Buyurun.
Evet, gelişmeleri izliyoruz. Bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını daha sonra hep beraber yaşayarak öğreneceğiz zaten. Ama bundan ziyade Ukrayna ve Rusya dünyanın buğday ambarı olarak nitelendirilebilir ve buğday ambarına şu anda ateş düştü, yanıyor. Bunun neticesinde de bu yönde de çok büyük bir ekonomik anlamda yüksek meblağlara ulaşabilir gıda sektörüyle ilgili bazı durumlarda. Ve 2022'de çok büyük ekonomik kriz bekleniyor dünya çapında. İşte petrolün gittiği yön belli. Bunun dışında bundan kaynaklı olarak bunun etkileriyle diğer ürünlerde de muhtemelen çok büyük sıkıntılar olacaktır. Fiyatlar yükselecektir ki bunu görüyoruz zaten, yükseliyor da. Ve dünya büyük bir ekonomik krizin içerisine girileceği yönünde söylentiler var. Bundan da en çok etkilenecek olan sektör maalesef turizm sektörü. Her zaman olduğu gibi. Turizm sektörü, neden turizm sektörü? Çünkü insanlar ekonomik bir darboğaz içerisine girdiği zaman zorunlu ihtiyaçlarından ziyade keyfi harcayacakları meblağlara kısıntı getirmek durumunda kalıyorlar. Turizm sektörü de tatil amaçlı olmasından kaynaklı olarak böyle bir duruma girdiği için insanlar tabii ki tatile çıkmaya pek sıcak bakmayacaklar. Bunda kısıntıya gidecekler ve bunun neticesinde de turizm sektörü gerçekten büyük bir sıkıntı içerisine düşecektir diye düşünüyorum ben.
Sizin düşünceniz böyle ama aslında Covid dünya ekonomisini sarstı, tedarik zincirleri bozuldu, emtia fiyatları yükseldi. Emtiada ve tedarikte en önemli ülke Çin. Çin'in sıfır Covid ve sıfır vaka politikası, aldığı kısıtlayıcı önlemler dünyadaki dengelerin bozulmasına yol açtı. Endişenin ana kaynağı bu. Dolayısıyla evet, dünya ekonomisindeki gelişmeleri izlerken avantajları da görmemiz lazım. Peki siz bir turizmci olarak daha real, daha gerçekçiyim, ayaklarım yere basıyor, 2022 zor diyorsunuz ama Türkiye Akdeniz çanağının incisi değil mi?
Kesinlikle öyle.
Peki İspanya ile Türkiye'yi bir kıyaslama yapsak bu sene için bana ne söyleyeceksiniz?
İspanya diyeceğim.
Neden?
Her şeyden önce coğrafi özelliklerden dolayı ve bunun dışında asıl sorun siyasi sıkıntılardan dolayı.
Peki ben bu soruyu niye sordum? Çünkü bu sene Türkiye 2021'de ziyaretçi sayısı açısından İspanya'yı geride bıraktı. Ama gelirde İspanya'nın önüne geçemedi. Öyle değil mi?
Öyle ama İspanya kapalıydı ki biz açıktık zaten.
Peki.
İspanya açtı zaten.
Yani siz bunu Covid olarak değerlendiriyorsunuz. Ben de Türkiye'nin Turizm Bakanlığı'nın verileri üzerinden değerlendiriyorum. Yanlış mı bakıyorum?
Şimdi doğru olduğu düşüncesinde değilim. Neden? Ben o verilerin çok doğru olduğuna da inanmıyorum. Çünkü bu ülkeye giren herkesi turist olarak anlamak, turist olarak değerlendirmek çok doğru değil. Bu ülkeye bagaj, daha doğrusu ticaret amaçlı olanlar da geliyor. Bu ülkeye atıyorum Rusya'dan veya farklı ülkelerden farklı amaçlarla gelenler de oluyor. Bunların hepsini birden turist olarak değerlendirmek bence çok yanlış. Artı ya, yurt dışından pasaportuyla gelen gurbetçiler de turist olarak sayılıyor.
Ha, 5,5 milyona yakın insan, yani 30 milyon ziyaretçi mi geldi bu sene Türkiye'ye?
Ben 30 milyon geldiğini düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse.
Hayır, bakın, veri bu. 5 milyonunu çıkarırsak 24,5 milyon ziyaretçi geldiği verisi yayınlandı. Bunu onun için söylüyorum. Resmi verilere güvenmek durumundayız. Neye bakmam lazım benim?
Buna neye bakmanız lazım biliyor musunuz? Gelip Sultanahmet'in meydanına gelip oradaki turist sayısına bakmanız lazım.
Her gün ne kadar turist sayıyorsunuz siz Sultanahmet meydanında?
Ya bunu saymaya gerek yok ki. Bazen sayma gereği bile hissetmiyoruz. O kadar tenha oluyor ki sayma gereği bile hissetmiyoruz.
Peki bir ülkenin daha çok turist çekmesi için ilgili bakanlığın ilk etapta ne yapması gerekir?
Her şeyden önce bakanlıktan ziyade bu ülkenin bir turizm planının olması lazım. Önümüzdeki 50 yıl için bir planlama yapmak lazım. Bu planlamayı yaparken de bu sektörün önde gidenlerine her ne olursa olsun husumet olup olmamasını araştırmadan insanların bu sektördeki deneyimlerine ve bakış açılarına bakarak onlardan oluşan bir çalıştay düzenlenmesi lazım ve bu çalıştay neticesinde de planlamanın yapılması lazım. Her ne fikirde olursa olsun her fikre saygı duyulması lazım. Birliklere, STK'lara gerekli değerin ve önemin verilmesi lazım. Bunlar, ancak bunları başarabilirsek, birlik olursak hep beraber, bir olursak ancak o planlamayı o şekilde yapar, o planlamanın neticesinde de inanın iyi yerlere gelebiliriz. Çünkü Türkiye bir tek güneyde Antalya ve o bölgedeki denizden, kumdan veya güneşten ibaret değil. Türkiye'de 12 ay turizm yapılabilir. Türkiye inanılmaz bir değere sahip, inanılmaz bir tarihe sahip. Ben bağlı bulunduğum yer itibariyle İstanbul olarak bile söyleyecek olsam, eğer gerekli çalışmalar yapılırsa, gerekli önem verirse, gerçek anlamda önem verilirse, ama göstermelik değil, sırf İstanbul 100 milyon turist alır. Ama gerekli değerlerle, gerekli rakamlarla alır. Ne yapar? Gelen turistin kişi başı ülkeye bırakmış olduğu 700-800 dolarlıklardan kişi başı harcamadan ziyade bu 1500 dolarlara çıkabilir. Bakın 1980 yıllarda zaten kişi başı harcama 1400 dolar civarındayken şu anda 834 dolar civarında bir rakamdan bahsediliyor. Ben şimdi soruyorum herkese. Bu ülke turizmde ileriye mi gitmiş, geriye mi gitmiş? Gelir elde etmek açısından. Evet. Bazı yerler, mesela otelciliğimiz olsun, seyahat ajansalarımız olsun, servis konusunda inanılmaz bir hız kazanmış, ivme kazanmış ve çok iyi servisi. Dünyanın hiçbir yerinde belki de olmayan servisi veriyoruz biz ülkemizde. Ama maalesef bunun karşılığını tam hakkıyla alamıyoruz. Bunun nedenlerini araştırmak lazım.
Biz bunu izleyiciye, bizi dinleyiciye, izleyiciye bırakalım. Türkiye kişi başına harcamada 1980'lerin gerisinde ise pek çok şey yaptı. Yatırım yaptı, insan kaynağı havuzunu zenginleştirdi, yatak kapasitesi güzel, bambaşka bir yolculuğa çıktı, ama ileriye mi gidiyor yoksa geriye mi gidiyor? Dinleyiciler ne diyecek, onlara bırakalım, olur mu?
Memnuniyetle.
Biz size teşekkür ediyoruz, sağ olun diyoruz ve sözü uzatmadan günün yazısına göz atıyoruz.
Teşekkür ederim, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Günün yazısı. Alaaddin Aktaş, Dünya, işte her şey bir yıl önce bugünlerde başladı. Başlangıç bugünler, tam bir yıl önceydi. Merkez Bankası'nda başkan değişti ve hava döndü. Başkan değiştirildi ama mevcut faize 6 ay boyunca dokunulmayınca kur da tırmanmadı. Enflasyon da 6 aylık sabrın sonunda Eylül'de başlayan faiz indirimleriyle nereye geldiğimiz ise ortada. Gelin biraz daha geri gidip yaklaşık 2 yıl öncesine dönelim. 2020 yılında Merkez Bankası'nın görünürde bir politika faizi vardı ama o faiz uygulanmıyordu. Merkez Bankası piyasayı politika faizinden değil, gecelik olarak fonluyordu. Geçerli faizde görünür faizin çok üstüne çıkmıştı. Para Politikası Kurulu 19 Kasım'daki toplantısında politika faizini %10.25'ten %15'e çıkardı. O toplantıda fonlamanın artık yalnızca haftalık faiz üstünden yapılacağı da karara bağlandı. Dolambaçlı yollar terk edildi. Doların geçen yıl Aralık ayında nasıl 18'in üstüne tırmandığını ibretle izledik. Sonrasında hazineye çok büyük maliyet yükleyecek şekilde uygulamaya konulan kur korumalı mevduat ve buna eşlik eden döviz satışıyla gerileme yaşandı. Ama dolar yine de yukarıyı zorluyor ve 15'e dayanmış durumda. Kendinize şu basit soruyu sorun, başkasına değil, kendinize ve yine kendi kendinize samimi olarak yanıt verin. Şu faiz inince ben ne kazandım, yoksa kayba mı uğradım? Ülke ne kazandı ve ne kaybetti? Şu gerçek hiç değişmiyor, faizle tüfe birbirinden pek haz etmiyor. Faiz ne zaman düşürülürse fiyatlar tırmanışa geçiyor. Faiz düşürüldüğünde enflasyonun gerilemiyor, hatta tırmanıyor olması da faiz sebep, enflasyon sonuç tezinin kanıtlanmasını engelliyor. Paramızın değer kaybetmesinin en temel nedeni ortada, faizi indirmiş olmamız. Faizi koşullar oluşmadan indirmenin kur ve enflasyonda tırmanışa yol açtığını da tartışmanın gereği yok artık. Naci Ağbal döneminde ve Şahap Kavcıoğlu'nun faiz indirilmeden önceki döneminde ne kur tırmandı ne enflasyon. Şu durumda son dönemdeki tırmanışı nasıl izah edeceğiz ya da izah edebilecek miyiz? Yoksa kendim ettim, kendim buldum şarkısını ben ettim, başkaları buldu şeklinde değiştirip söylemeye devam mı edeceğiz? Günün yazısı.
Türkiye halleri işte bu. Kendim ettim, kendim buldum mu? Kendim ettim, başkaları buldu mu? Yanıtı siz vereceksiniz. Faiz neden? Enflasyon sonuçsa, tüfe, üfe ve yolculuk belliyse biz diyoruz ki Türkiye. hesabını iyi yap. Bizden bugünlük bu kadar. Biz Kıbrıs'tayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni kurulan hükümeti, buradaki meclisi, yatırımcıları, alınan kararları ve Doğu Akdeniz'i irdelemeye, izlemeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.